Merhaba sevgili Konsantre Bilim dinleyicileri. Bugün Konsantre Bilim podcast serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. İlk bölüm olması sebebiyle bayağı motive bir haldeyim ve heyecanım oldukça yüksek. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Bu bölümümüzde, yani ilk bölümümüzde beslenmenin evriminden konuşacağız. İlk atalarımız nasıl besleniyordan başlayıp, bugünkü modernlik bizi nerelere getirdi, tarım devriminin sonuçları ne oldu, bunları ele almaya çalışacağız. Ve bunu yaparken araya biraz da paleo diyetçiler nereye varmak istemektedir, bunu sıkıştıracağız. Evrim nedir ile başlamak istiyorum, ancak evrim kısmında çok kalmayacağım. Evrim nedir? Evrim aslında çevremizin bizim üzerimizde oluşturduğu seçilim baskısıyla beraber, genetik düzenlemeler aracılığıyla ve bu genetik düzenlemelerin nesilden nesile aktarılması yoluyla bizi yaşamamız için en avantajlı hale getiren süreci evrim deniyor aslında. Evrim denince bizim aklımıza gelen ilk isim de Charles Darwin, Türlerin Kökeni kitabı. Ancak çok ilginçtir ki Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında evrim kelimesi ilk baskısında hiç kullanılmamış. Bunun yerine değişerek türeme kullanılmış. Harari de bu evrimin ilk sürecindeki insanlarla ilgili, yani tarih öncesi insanlarla ilgili bilinmesi gereken en önemli şeyin etraflarına goriller, ateş böcekleri veya deniz analarında daha fazla etki etmeyen sıradan hayvanlar olduğunu söylüyor. Yani biz başlarda çok ilkel primatlardık. Bu primatlar ortama adapte oldukça, ortama uyum sağladıkça türleştiler, çeşitlendiler ve bugünkü insan türünün kökeni olan Homo'ya evrildiler. Homo'lar da kendi içinde farklı dallara ayrılıyordu. Homo habilis vardı, Neandertal vardı, işte bugünkü insan soyunun öncüsü olan Sapiensler vardı gibi farklı türler vardı ve bunlar dünyaya dağılmış şekilde farklı alanlarda yaşıyorlardı. Bu Homo dediğimiz insan türünün öncüsü 3 milyonla 2 milyon yıl önce kadar Australopithecine denilen atalarından çeşitlenerek ortaya çıktı. Yani Homo bu zaman aralığında ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ve yaklaşık 1.8 milyon yıl önce de Afrika'dan dünyanın geri kalanına yayılmaya başladık. Bir diğer önemli noktada maymunken bir sabah uyanıp insan olmadığımız. Buradaki olay şu: aslında biz maymunlarla ortak bir atayı paylaşıyoruz. Maymunlardan insana doğru evrilmedik. Bu ortak ata çeşitlenerek maymunlar, şempanzeler, goriller kendi yönüne, insanlar da kendi yönüne ilerlemeye başladılar ve dallanarak farklı bir tür haline geldik. Peki evrimle ilgili bunları nereden biliyoruz? Bu kanıtları nereden elde ediyoruz? Yaptığımız ilk şey tabii ki aslında fosillere bakmak. Yani fosillere bakıyoruz ve çıkarımlar yapıyoruz. Mesela bir araştırmacı grubu 1974'te %40 kadarı tamam bir iskelet olan bir fosil buluyor. Bu fosilin yaklaşık 3.2 milyon yıl önce yaşamış Australopithecus afarensis olduğunu, yani bizim atalarımız olduğunu keşfediyorlar. İşte bu fosile bakarak bazı çıkarımlar yapıyorlar. İşte modern insanlardan boyu daha kısa, dişleri daha büyük, kolları bacaklarına kıyasla daha uzun, parmakları bizden daha uzun ve kıvrımlı, iki ayak üstünde yürüyen, yanında yiyecek taşıyabilen, İşte kolları serbest, ağaçlarda rahatça gezinebilen şeklinde çıkarımlar yaparak o güne dair kanıtlar elde ediyorlar. Hatta bu araştırmacı grubu bu fosili bulduktan sonra bir kutlama yapmışlar ve kutlama sırasında Beatles'ın Lucy şarkısını dinliyorlarmış. Sanırım Lucy in the Sky with Diamonds şarkısı bu. Ve fosilin adını Lucy koymuşlar bu sebeple. İnternette Lucy fosili diye aratırsanız bu fosilin fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. İşte yine dişlerimize bakabiliyorlar. Dişler büyükse çiğneme kasları gelişmiş, demek ki kök yemişler yemiş, sert şeyler yemiş gibi çıkarımlar yapılıyor. Kullanılan alet edevatlara bakılıyor, kapkaçaklara bakılıyor, bunlarla bazı çıkarımlar yapılabiliyor. Veya en yakın ata türlerimize veya akrabalarımıza bakılıyor. Mesela şempanzelere bakılıyor, bunlar nasıl davranıyorlar, birbirleriyle nasıl etkileşim kuruyorlar. Tüm bunlar o döneme ait bize kanıtlar sunuyor. Ancak teknoloji geliştikçe sadece böyle çıkarım yapmakla kalmıyoruz. Çünkü çok daha ileri analizler yapıp multidisipliner çalışmalar üretmeye başlıyoruz. Ve bu da fosillere bakmanın yanında fosilleri ve dişleri analiz etmemize de olanak veriyor. Peki fosilleri analiz edince ne görüyoruz? Fosillerde farklı karbon izotopları görüyoruz. Mesela yulaf, mercimek, nohut, soya fasulyesi gibi bitkiler emdikleri karbondioksiti C3 yolu olarak bilinen bir yolla 3 karbonlu bir bileşik olan fosfogliserik aside dönüştürürken, işte mısır, şeker kamışı, darı gibi diğer bitkiler C4 yolu olan bir yolla 4 karbonlu bir molekül olan oxaloasetik asiti oluşturuyorlar. İşte kemiklerdeki bu C3, C4 oranlarına bakarak biz insanların ne çeşit besinler tüketmiş oldukları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Veya otobursak mesela kemik ve dişlerimizde stronsiyum ve baryuma kıyasla daha fazla kalsiyum birikiyor. İşte kalsiyumun baryum ve stronsiyum oranına bakarak işte daha otobur muyuz, daha etobur muyuz yine bunun hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Şimdi gelelim atalarımız nasıl besleniyordu? Aslında bu ilkel dönem insanları deyince hepimizin aklına gelen şey et oluyor, yani et diyorlardı, avlanıyorlardı gibi. Ama aslında yaygın kanının aksine ilk ata maymun dönemlerinde, hominin dönemlerinde ve homo döneminin erken dönemlerinde ana besin kaynağımız meyveydi. Yani frugivor olarak besleniyorduk. Meyve bizim için çok önemliydi. Bugünkü meyvelere göre çok daha besleyiciydi. Vitamin, mineral, protein ve posa içerikleri daha fazlaydı. Meyvenin önemli olmasının bir diğer sebebi de bizim meyve tüketmek için çok büyük bir bilgi birikimine sahip olmamız gerekiyordu. Yani çünkü hangi renkte meyveler daha lezzetli, hangisi zehirli, hangisi değil, bunu yedim hasta oldum mu veya hangi meyve nerede daha çok bulunur, işte hava nasıl, hangi mevsimdeyiz, o zaman şuradaki ağaçlara gitmem lazım gibi önemli bir bilgi birikimi oluşturmamız gerekiyordu. Haritalama yapmamız gerekiyordu, hafızamızı geliştirmemiz gerekiyordu. İşte tüm bu süreci insan beyninin genişlemesine etki ettiğini, fayda sağladığını söylüyor araştırmacılar ve yine et yemek kadar önemli olduğunu vurguluyorlar meyve tüketiminin. Tek besinimiz meyvede değildi ama aslında ne bulursak onu yiyorduk. Yani işte bu primat atalarımıza baktığımız zaman işte fındık, tohum, kök, yaprak, meyve, böcek, yumurta, işte et de var. Kütüklerin altından termit çıkarıp termik tüketme olayı da var. Yani ne bulursak onu yediğimiz bir beslenme tarzımız vardı o dönemde. Et konusu nasıldı peki? Eti nasıl tüketiyorduk? Yani benim aklımda, yani herhalde birçoğumuzun aklında da şu var. Yani atalarımız et tüketiyordu deyince böyle sanki kasaba gidip etin en güzel yerlerini kestirip sabahtan akşama barbekü partileri yapıyorlarmış gibi bir algı var ama aslında olay öyle değil. Yani eti de nasıl bulursak öyle yiyorduk. Belki başka avlanmış etlerden kalan artıkları tüketiyorduk. Veya başkasının avını çalıyorduk. İşte ufak ufak biz avlanıyorduk. Veya ölü hayvanların etini çalıyorduk gibi bir et tüketme anlayışımız var. Yine bu et olarak baktığımızda böcek tüketimi de protein alımı için önemli bir kaynaktı o zamanlar. Tabii bir de uzunca bir zaman ateşi de kullanmadığımızı düşünürsek çok lezzetsiz, çiğ ve sert etler tüketiyorduk. Yani çok da düşündüğümüz gibi çekici bir şey değildi et tüketmek bizim için. Ama et tüketiminin bizim için çok önemli bir etkisi oldu. Et tabii enerji yoğun bir besin olduğu için ve ateşin kullanımıyla beraber sindirimi de oldukça kolaylaştığı için beynimizin büyümesini sağladı et. Çünkü çok fazla enerji elde etmeye başladık ve bu enerji beynimize kalmaya başladı. Bunu yaparken de bağırsaklarımızı kısaltarak özellikle enerjiyi beynimize aktarmaya başladık. Çünkü biliyorsunuz hem beynimiz hem de bağırsaklarımız çok fazla miktarda enerji tüketen organlarımız ve ikisini de böyle bir besleme şansımız yoktu. Ve insan beynini genişletmeyi tercih etti. İşte dediğim gibi etin sindirimi de kolay olduğu için bağırsaklarımıza kısaldığından bu bizim için bir avantaj haline geliyor bu dönemde. Harari o dönemde bu beyin büyümesinin, gelişiminin çok da mantıklı bir strateji olup olmadığını da sorgulamış. Yani şöyle diyor, tamam beynimiz gelişti, ne oldu? Maymun bizi bir sözlü tartışmada yenemez. Tamam ama gerekirse bizi bir oyuncak bebek gibi parçalayabilir diyerek esprili bir yaklaşım yapıyor. Yani ne kadar büyük bir avantaj tartışılır diyor. Ancak o dönem için bir avantaj olmasa da zamanla biz maymunu alt etmenin çok türlü çeşitli yollarını geliştirmeyi de bulmuşuz. Ateşi kullanmanın, yemeklerimizi pişirmenin bizim için başka önemli etkileri de oldu. Ateşi kontrollü yangınlar çıkarmak için kullanmaya başladık. Korunma amacıyla kullanmaya başladık. Bunun haricinde besinlerimiz daha sindirilebilir ve enerji yoğun bir hale geldiğinden, daha lezzetli bir hale geldiğinden dişimizde, çenemizde, yüzümüzde daha bir küçülme oldu. Daha modern insan görünümünü kazanmaya başladık. Et tüketiminin yanında hayvanlarla ilgili usta olduğumuz önemli bir noktada kemik iliği çıkarmakmış. Araştırmacılar hayvanların kemiklerinde böyle bazı kesi izleri bulmuşlar ve bu kesi izlerinin sadece keskin taşlarla veya aletlerle yapılabileceğini görüyorlar. Bunun da insanların, hayvanların kemik iliğini çıkarmak için bir yöntem geliştirdiklerini, bolca kemik iliği tükettiklerini gösteriyor ki kemik iliğinin de besleyici özelliklerini düşünürsek önemli bir besin kaynağıymış ilkel atalarımız için. Bu ilkel dönemde beslenmenin en önemli dezavantajlarından birisi yemek için sürekli göçebe bir halde olmamızın gerekmesi. Çünkü beslenmemiz çevresel koşullardan çok etkileniyordu. İşte sürekli bir bitki peşinde, hayvan peşinde koşturmamız gerekiyordu. Sürekli besin aramamız gerekiyordu. Bu da bizi oldukça fırsatçı bir beslenme tarzına yönlendirmişti. Termit arıyorduk, yemiş topluyorduk, toprağa kazıp kök çıkarıyorduk, tavşan kovalıyorduk, bizon avlıyorduk, toplayıcılık yapıyorduk. Yani bunları yapmak için alet, edevatlar geliştiriyorduk, çakmak taşını kullanıyorduk, ahşap kullanmaya başladık gibi. Önemli bir bilgi birikimi de edinmiştik. Bu bize bazı avantajlar da sağladı bu dezavantajların yanında. Yani hangi hayvanın eti daha iyidir, hangi bitki daha lezzetlidir, hangi bitki nerede bulunur, hangi meyve için nereye gitmeliyiz gibi avantajlardan bahsediyorum. Ama işte çevresel etkilerin bugün bile beslenmemiz üstünde önemli bir risk faktörü olduğunu düşünürsek, o zamanki çevresel değişiklikler muhtemelen yıkıcı etkiler yapıyordu yani. Mesela iklimin değiştiğini düşünün, havanın soğuduğunu veya çok ısındığını düşünün. Bu insanları yeni yollar aramaya itiyordu. Ancak bu değişiklikler olmadan başlangıçta işler biraz daha kolaymış. Yani çok fazla çabalamadan, işte etraftaki özellikle verimli yerlerde, etraftaki yabani otları toplayarak küçük topluluklar böyle bir yıl kadar geçinebilir hale gelmişler. Bu da sürekli hareket etmememiz anlamına geliyordu. Yani daha rahat bir yaşam tarzı anlamına geliyordu. Bu da insanları biraz daha derme çatma kamplardansa daha fazla insanın yaşayabildiği bazı kalıcı köy yerleşimleri kurmaya itmiş. Yiyeceklerini taş ya da pişmiş kil kaplarda saklar hale getirmiş. Bazı taş aletleri kullanarak, alet edevatlar geliştirerek kendimize yıllarca aynı yerde yaşamayı başarmışız. Ama bu bahsettiğim iklim değişiklikleri meydana geldikçe, hava daha soğuk ve kurak oldukça, bitkilerin, tahılların depolanması azaldıkça, hayvanların miktarı azaldıkça bir kriz kapıya dayanır hale gelmiş. Yani ya tekrar göçebe hale dönecektik ya da yeni bir yol bulacaktık. İnsanlar burada yeni bir yol bulmayı tercih etmişler ki bu yolda tarımı doğurmuş. Tarımla beraber insanlar köysel yerleşimlerine daha bağımlı hale geliyorlar. Çünkü bu sefer köyünü hiç terk edemez hale geliyorsun. Çünkü ürünlerinle sürekli ilgilenmen gerekiyor. Araziyi temizlemen, düzenli olarak bakımını yapman gerekiyor. Yetiştirdiğin ürünleri saklaman gerekiyor. Stokları diğerleriyle paylaşman gerekiyor. İşbirliği yapman gerekiyor diğer insanlarla ve sürekli yeni yollar geliştirmeye başlıyorsun. Bu da yeni bir toplumsal hayat biçimini ortaya çıkarıyor. Bunun devamında mitler, törenler, ritüeller doğuyor. Yeni dünya görüşleri ortaya çıkıyor. İşte bu sürece biz tarım devrimi diyoruz. Şimdi biraz da tarım devriminden bahsedelim. Tarım devrimi bundan yaklaşık 10 bin yıl kadar önce dünyanın farklı bölgelerinde simultane olarak ortaya çıkmış. Yani farklı topluluklar birbirinden haberi olmadan tarım devrimini gerçekleştirmişler. Güneydoğu Türkiye'de, Batı İran'da özellikle Orta Doğu'nun bereketli hilal bölgesinde düşük hızda ve sınırlı bir alanda başlıyor tarım devrimi. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi bizi doğaya, yaşadığımız yere oldukça bağımlı hale getiriyor. Hayvanları evcilleştiriyoruz bu dönemde. Farklı bitkiler ıslah ediyoruz. Bunları yetiştirmeye başlıyoruz ve yaşam biçimimiz tamamen değişiyor. Harari Hayvanlardan Tanrılara kitabında tarım devrimini tarihin en büyük aldatmacası olarak isimlendiriyor. Çünkü tarım devrimi bizim daha fazla besin üretmemizi sağlıyordu. Evet, bunun sonucu olarak bir nüfus patlaması da yaşadık. Evet, ancak tarım devriminin başlarında daha iyi bir beslenme tarzı geliştirememiştik. Çünkü ürün yetiştirmek için çok daha fazla çalışır hale geliyorduk. Sürekli meşgulduk ama sonuç olarak da yani daha kötü besinlere sahip oluyorduk. Besin çeşitliliğimiz azalmıştı. Çünkü sınırlı çeşitte tarım ürünü yetiştirip saklayabiliyorduk. Yani bir etin besleyiciliğini düşündüğümüzde tarımla elde ettiğimiz ürünler çok daha kötü bir beslenme tarzı, çok daha zor bir beslenme tarzı geliştirmemize yol açmıştı. Bu dönemde besin çeşitliliğinin azalmasıyla beraber besin yetersizliğinin arttığı, işte tarımla sürekli bir hareket halinde olman gerektiği için iskelet ve kemik lezyonlarının arttığı, aneminin gerildiği ve kıtlık görüldüğüne dair kanıtlar var. Harari bu noktada artık vazgeçmenin mümkün olmadığını ve tuzağa düştüğümüzü söylüyor. Çünkü lükslerin zamanla ihtiyaç haline geldiğini söylüyor. O dönemde lüks dediğimiz şey ne? Yani elinizin altında, deponuzda sürekli yiyecek bir şeyin olması. Ailenize bakabilir hale gelmez. O dönemin en büyük lükslerinden birisi ki vazgeçememişiz bundan ve bugün işte yaşadığımız topluma dönüşmemizde çok önemli bir katkısı olmuş tarım devriminin. Tarım devrimi birçok yönden ilginç bir dönem. Yani çok uzun zaman, binlerce yıl hala avcı toplayıcı dönemin değerleri benimsenmiş olduğundan tüm bu artan üretim ve nüfusa rağmen insanlar arasında zenginlik açısından bir fark oluşmamış. Yani özel mülkiyet gelişmemiş, soy, ırk ayrımı fikri oluşmamış, işte erkek egemenliğine dair bir kanıt yokmuş o dönemde. Hatta kilden ve taştan yapılma doğurgan kadın heykellerinin varlığı, o dönemde kadınların yüksek bir statüye sahip olduğunu ve erkeklerin de kadınlara dua etmeyi doğal saydıkları düşünülüyormuş. Yani böyle ütopik bir dönem gibi sürekli besinini diğer gruplarla paylaşma, kimsenin aç kalmaması için fedakarlıkta bulunma, hatta bir diğerkamlık dönemi olarak da isimlendirilmiş bu dönem yani. Ancak bugünkü hayatımızı da görünce bunun hep böyle kalmadığını da anlıyoruz. Tahıl üretimi ve hayvancılık yaygınlaştıkça bu üretimin bir sonucu olarak ilk toplumsal tabakaların oluştuğunu görüyoruz. Bazı soylar, bazı bireyler daha fazla saygınlık kazanıyorlar. Zamanla bu saygınlık babadan oğula aktarılmaya başlanıyor. Büyük adamlar ortaya çıkıyor yani bugünün tabiriyle. Ancak yine de bu ayrımcılığın bugünkü kadar şiddetli olmadığını düşünüyor bilim insanları. Bu toplumsal tabakanın şiddetlenmesinin tarım devriminin yanında kentsel devrimle ilişkili olduğunu söyleyen araştırmacılar da var. Yani üretim çok fazla oldukça ürünleri depolamak için daha fazla büyük ambarlar, daha fazla büyük binalar yapmamız gerekiyordu. Bu binalar oradaki köyü, toplumu beslediğinden, oradaki kenti beslediğinden, bu ambarlardan sorumlu kişiler toplum üstünde bir güç kazanır hale gelmişler, bir statü kazanır hale gelmişler. Hatta zamanla bu ambarların tapınaklara, bundan sorumlu kişilerin de rahiplere dönüştüğü fikri ve işte insanlığın bütün hikayesinin bu şekilde doğduğu fikri de var. Yani mesela ilk peygamberin geldiği, yani İbrahim peygamberin geldiği yer olduğunu düşündüğümüz Ur şehri bu şekilde kurulan şehirlerdenmiş yani mesela. İnsanlığın tüm bu dönüşüm sürecini merak eden arkadaşlara Chris Harman'ın Halkların Dünya Tarihi kitabını okumalarını mutlaka öneriyorum. Kaynaklara bir göz atmanızı tavsiye ederim. Tarım devriminden itibaren bugünkü modern dönemi yani son 100-150 yıllık kadar olan döneme kadar arada binlerce yıllık bir süreç var, bir ara dönem var. Buralarda ne oldu çok bahsetmeyeceğim çünkü bölüm bitmeyecek bu sefer. Ancak bu ara dönemi ben şu şekilde kodlamayı seviyorum yani besinlere kültür yüklemek. Çünkü ne yapmışız? Sosyal bir gramer oluşturmuşuz besinler aracılığıyla. İşte her toplum kendi mutfağını, kuzinini oluşturmuş. Yaşadığımız çevreye, coğrafyaya, topluma, statüye uygun besinler seçmeye başlamışız. Ziyafet anlayışı meydana çıkmış mesela. Beslenme bir gösterişe, güce ve ideolojiye dönüşmüş. İşte dinlerin varlığıyla beraber ne yiyip içeceğimiz şekillenmiş. Mesela bu dinlerle ilgili ilginç bir fikir de var. Dinlerin yasakladığı besinlerin aslında ekolojik bir adaptasyon olduğuna dair. Yani ne demek istiyorum? Mesela Tevrat ve Kur'an domuzu yasaklamış. Çünkü domuz ekolojik olarak Orta Doğu'ya uygun bir besin değil. Çim veya ot yiyip çiğneyemiyorlar koyunlar gibi. Mesela daha çok suya ihtiyaçları var, serinliğe ihtiyaçları var. Sekonder ürünlerinden fazla yararlanamıyoruz gibi bir anlayış var. Bu da bir ilginç gelmişti bana, paylaşmak istedim. İşte öte taraftan bu ara dönemde biraz daha teknoloji gelişiyor, coğrafi keşifler oluyor, ülkeler birbirleriyle yoğun bir ticaret ve etkileşim kuruyorlar. Mısır, patates, domates Avrupa'ya giriyor, tahıl bir dünya besini haline geliyor gibi beslenme için önemli gelişmeler oluyor. Ben daha çok modern dönemden bahsetmek istiyorum. Son 100 belki 200 yıllık dönemden ama aslında daha çok son 60-70 yıllık dönemden. Çünkü bana göre bu son 60-70 yılda yeni bir dönüşüm daha yaşadık. Şimdi bu modern dönemde ne kadar fazla gelişme oldu değil mi? Yani endüstri devrimi oldu, motorlar, makineler hayatımıza girdi. Benzin, dizel, buhar, elektrik hayatımıza girdi. İşte buzdolabı, derin dondurucular, pastörizasyon, gübre kullanımı, tarım ürünlerinde önemli bir verim artışı, hijyen kavramı, antibiyotikler yani sayarak bitiremiyoruz. Bunların sonucu olarak bir şehirleşme, modernleşme, süpermarketlerin yaygınlaşması mesela. Yani tüm bunlar besine ulaşmamızı arttırıyor, kolaylaştırıyor. Çünkü besinin üretimi, depolanması ve taşınması kolaylaşıyor. Bu da beslenmeyi bizim için çok önemli bir yere taşıyor. Yani şehirleşmeyle, modernleşmeyle beraber. Çünkü bir ekonomik gelişim, bir varlık, iyilik hali ortaya çıkıyor. Küreselleşme, bu da yatırımı, reklamı, kapitalizmi ve ticaret özgürlüğünü getiriyor. Ve sonuç olarak beslenme çok büyük, milyarlarca, trilyonlarca dolarlık kocaman bir sanayi haline geliyor. Ve bana göre beslenmeyle ilgili en büyük sıkıntı beslenmenin bu sanayiye dönüşümü sonucunda oluyor. İşte hatta bu dönüşüm için nutrition transition kavramı var. Yani beslenmenin dönüşümü kavramı var literatürde. Ne demek bu? Toplulukların beslenme tarzlarının bu şekilde ekonomik, sosyal, politik sebeplere paralel olarak değişmesine deniyor nutrition transition toplumu. Peki bizim dönüşümümüz nasıl oldu? Bizim beslenme dönüşümümüzü özetlememiz gerekirse, öncelikle yediklerimizin miktarı çok fazla arttı. Tükettiğimiz enerji, kalori çok arttı. Özellikle büyük annelerimize, büyük babalarımıza kıyasla biz bugün yaklaşık bir 600-700 kalori kadar daha fazla tüketiyoruz. Son yarım yüzyılda insanların kalori tüketiminin yaklaşık %24 kadar arttığını söylüyor çalışmalar. Yani bunun sonucu olarak da biz daha fazla protein, yağ ve karbonhidrat tüketmeye başladık. Daha fazla gıda kütlesi tüketmeye ve israf etmeye başladık. Et tüketimimiz yine son 50-60 yılda kişi başına yaklaşık 20 kilogram kadar arttı. Ancak bununla beraber beslenme bir ideolojiyi de dönüştüğü için bir bitkisel besin pazarı, bir vegan pazarı da oluşmaya başladı. Ancak bu yine de 2050 yılına kadar et talebinde %74'lük bir artış olması beklentisi gerçeğini değiştirmiyor. Yani çünkü nüfus artıyor ve insanlara bir bitkisel bazlı beslenme bilinci kazandırmak, bu anlayışı yerleştirmek çok zor. Bunların yanında şeker tüketimimiz çok fazla arttı. Fruktoz çok önemli bir sorun haline geldi. Palmiye tüketimimiz arttı. Besinlerimiz çok fazla katkı maddesi ve kimyasal içerir hale geldi ki bunlar artık etrafımızdaki her şeyde, hatta vücudumuzda bile birikmeye başladı. Tabii çok daha hareketsiz bir toplum olmaya başlamamızla beraber bu dönüşüm bizi şuraya getirdi. Şeker, doymuş yağ, tuz, katkı maddeleri ve enerji tüketimimiz arttığında sağlıksız, besleyici değeri düşük ancak enerji içeriği yüksek besinleri tüketmek normalimiz oldu. Obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, yağlı karaciğer, kanser adeta bir salgın haline geldi. Şöyle ilginç bir şey de var. Yani şimdi marketlere bakıyoruz, yediklerimizi, içtiklerine bakıyoruz. Ne kadar farklı besinler tüketiyoruz değil mi? Yani binlerce farklı besine ulaşabilir hale geldik. Ancak bireysel olarak diyetlerimiz çeşitlense de araştırmalar gösteriyor ki küresel olarak baktığımızda diyetler çok daha homojen bir hale gelmiş. Yani ne demek istiyorum? Bir besinler var. Bu besini alıyoruz. Şeker, soya, palm, bazı katkı maddeleri, tuz ekliyoruz. Bunların farklı varyasyonları farklı besinler oluşturmaya başlıyor ve aslında çalışmalar söylüyor ki son yıllarda diyetlerimiz yaklaşık %36 daha homojen hale gelmiş. Yani tüm bu çeşitlilik küresel anlamda daha az çeşitliliği doğurmuş. Yani çok ilginç bir olay bu da. İşte tüm bu dönüşüm için bugün hala tarım devrimini suçlayan eleştirmenler var, bilim insanları var, insanlar var. Yani çünkü modern tarımın zararlarını gördük artık günümüzde. Bu kullandığımız pestisitler, herbisitler, gübreler yani toprağı bozdular. Suyu kirlettiler, fabrikalar havayı kirletti, işte hayvanlara eziyet etmeye başladık onları tüketeceğiz diye. Tavuklar çok küçük kafeslerde, büyükbaşlar çok küçük alanlarda hareket etmeden yetişmeye başladı. Antibiyotik ve hormonla büyütülmeye başladılar. Bunlar bizim vücudumuzda birikmeye başladı. Yani her yönden her şeyi kirletir ve tüketir hale geldik. İşte iklim değişikliğine sebep oldu bu çabalarımız. İşte tüm bunların kökeninde tarım devrimini gören, yani bu devrimin ne kadar devrim olduğunu tartışan bir grupta var. Bu noktada bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Kraft ve arkadaşları 2021 yılında bir makale yayınladılar. Ve bu makalede modern avcı toplayıcı toplumlarla büyük maymunların enerji alımı ve harcamasını karşılaştırdılar. Bunu yapmak için orangutanlar, goriller ve şempanzelerle beraber Tanzanyalı Hadza topluluğu ve Bolivyalı Tisimane topluluğunu karşılaştırdılar. Hadza topluluğu aktif olarak yiyecek arayan, avcılık, toplayıcılık yapan bir toplum. Tisimane de buna ek olarak biraz da bahçecilikle de uğraşan bir toplum. Çalışma sonunda şunu gördü araştırmacılar. Bizler yiyecek arama veya çiftçilik de yaparken daha az enerji harcamıyoruz. Ancak maymunlara kıyasla çok daha hızlı bir şekilde enerji elde edebiliyoruz. Yani şimdi bu çalışmadan neden bahsettim? Şimdi buraya kadar tüm bahsettiğim beslenmenin evrimi sürecinde gördük ki atalarımız etraflarında bulduklarını yemekten bir takım aletler kullanarak daha etkin bir yiyecek toplama sürecine, oradan et tüketimlerini arttırmaya, daha sonra ateşi kullanarak besinleri pişirip daha kolay kalori sağlamaya, devamında tarım devrimiyle ki tarım devriminin başında olmasa bile bugün çok yoğun enerjili besinleri elde etmede bir usta haline gelmişler. Yani tüm bu beslenmenin evrimi süreci daha az iş yaparak daha etkin kalori sağlamak üstüne olmuş. Yani tüm bu milyonlarca yıllık çaba aslında bizim bol enerjiye ulaşmada ustalaşmamız üzerinden yürümüş. Bol enerjiye ulaştıkça evrimleşmişiz. Yani bu bakış açısı bana tüm bu süreci özetleyen ve oldukça aydınlatıcı bir bakış açısı gibi geldi. Yazarlar bunu ek olarak çalışmanın sonunda şunu da eklemişler. Yani biz daha kolay enerji elde edebildiğimizden, yani enerji verimliliğimiz daha yüksek olduğundan kalan vakitlerde çok daha karmaşık geçim stratejileri oluşturmuşuz. Yani farklı işbirlikleri kurmuşuz, boş zamanlarımız artmış. Bir sosyal etkileşim ve sosyal öğrenme kavramı geliştirmişiz ve sonuçta daha kolay beslenmek için attığımız tüm bu yeni adımlar insanlığın kültürel mirasının ortaya çıkmasında oldukça etkili olmuş diyorlar araştırmacılar. Yani beslenme bu yönden de çok önemli bir nokta bizim için. Artık atalarımızdan bugüne o kademeli beslenme dönüşümünün kafamızda biraz oturduğunu ve o zaman timeline'ın gözümüzde canlandığını düşünüyorum ve biraz paleo diyetten bahsetmek istiyorum. Paleo diyet önemli bir diyet aslında çünkü tarihin en çok satan diyet kitaplarından birisi paleo diyet. 2013'te Google'da en çok aratılan diyet olmuş. Paleo diyet aslında özünde bir fikir diyeti, yani medeniyet hastalıklarıyla, yani diyetin bize getirdiği obezite gibi hastalıklarla savaşmak amacını güdüyor. Medeniyet hastalıklarının kökenini de tarım devrimi olarak gördüğü için tarımın bize getirdiği tüm modern besinleri diyetimizden çıkarmayı amaçlıyorlar. Diyetimiz et ve bitkisel besinlerden oluşmalıdır. Çünkü bunlarla beslenen atalarımız hep sağlıklıydı. Bununla beraber tahıl, bakla, süt ürünleri ve tarım ve endüstriyle hayatımıza giren tüm besinleri yasaklamamız gerektiğini iddia ediyorlar. Çünkü işin özü şu ki tarım devrimi bir lanetti ve bizim genlerimiz hala taş devrindedir. Yani kısaca nasıl beslenmemiz gerektiğini şu şekilde özetleyebiliriz. Çayırlık bir alandayız, çıplağız. Yani önümüzde belki yaprak olabilir. Elimizde de keskin bir sopa var. Yani ben bu imkanlarla ne yiyebilirim? Bunu yiyebilir miyim? Yani ne yiyip ne içmeyeceğinize karar verme kısıtınız bu aslında. Hatta paleo diyet öyle bir noktaya gelmiş ki yurt dışında Amerika'da böyle beslenme tarikatları diye bir kavram var. Yani paleo da bu tarikatlardan birisi haline dönüşmüş. Mesela artık mürit diyeceğim bu takipçilerine. Paleo diyeti müritlerinden birisi diyor ki başlangıçta biz masum bir mükemmelliyetteydik ve çevremize en uygun şekilde adapte olmuştuk. Sonra günahı tattık. Çevreden toplamak yerine tahıl ekmeye dikmeye başladık. Zehirlendik ve yozlaştık. İşgal edilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ancak bu iğrenç besinleri reddederek kendimizi temizleyebiliriz gibi çok uç fikirler geliştiriyorlar. Hatta bu diyetin bazı takipçileri o kadar uç noktalara gelmiş ki yapay olduğu için, endüstriyel olduğu için yapay ışıktan kaçınmaya başlamış. Yani çiğ sığır etleri tüketmeye, ayakkabı giymemeye, yani çok eşli cinsel ilişkilere girmeye başlamışlar. Çünkü bunların hepsinin ilkel bir tutum benimsemenin gerekliliği olduğunu düşünmeye başlamışlar. Hatta başka birisi çok daha uç bir şey söylüyor. Mesela bu diyetten daha zengini yok yani antioksidan, vitamin, mineral olarak. Bu milattan sonra değişti diyor. Tıp çözüm değildir, besinler çözümdür, tıp hasta bakımıdır diyor. Onlar da bu milattan önce sonra kavramı hani BC ile ifade ediliyor ya, bu BC'yi de hatta before crap olarak isimlendirmeye başlamışlar. Yani çok ilginç bir hale gelmiş paleo diyet. Ancak bu paleo diyet bana fikir olarak çok mantıklı gelmiyor. Yani bana fikir olarak mantıklı gelmediği zaman da onu savunmam ve benimsemem çok zor oluyor. Yani öncelikle garip gelen noktalardan birisi şu. Günümüzde hep modern olmak, ilerici olmak, yenilikçi olmak, icat etmek, üretmek gibi şeyler nitelikli insanı ve toplumu tanımlayan şeyler ya. Yani eski olan, ilkel olan hep arkada bırakılırdı, dışlanırdı veya kötülenirdi. Yani ne oldu da bu taş devri, bu ilkel merak hayatın sırrı olarak bize lanse edilmeye başlandı? Bu açıdan benim aklıma oturmuyor. Mantıksız gelen diğer taraflarından biri de ne kadar tarım öncesi diyetlere yönelmemiz gerektiğini söylese de, yani neden bu kadar çok eskiye gitmemiz gerekiyor? Yani neden bütün bu 10 bin yıllık süreci reddetmemiz gerekiyor? Onu anlayamıyorum. Yani mesela işte dedik ya biraz önce Hadza topluluğu var, Tisimaniler var. Yani bunlara bakarak ilkel beslenme hakkında bir şey öğrenemez miyiz diye bir şey canlanıyor kafamda. Bununla beraber bu diyet tahılı mesela reddetse de, tahılın aslında tarım devriminden çok daha önce tüketildiğini gösteren çalışmalar da var yani. Mesela Güneybatı Asyalılar tarımın icadından en az 12.500 yıl önce yabani arpa ve buğday hasat ediyorlarmış. Yani yabani bitkilere hasat etmekten onları evcilleştirmeye kademeli geçiş, dünya çapında çiftçiliği simgeleyen bir geçiş aslında. Yine bazı farklı topluluklar tarım devriminden çok daha önce işte şeker kamışını çiğneyip emip tüketiyorlarmış. Yani bunları yetiştirebiliyorlarmış. Bu açıdan tarım devrimini reddetmek, bu şekilde reddetmek bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de gözden kaçırdığımız bazı karıştırıcı faktörler var. Yani paleo diyet çok sağlıklı bir diyet olarak görülebilir. Yani bu ilkel dönemin beslenmesi gerçekten de çok sağlıklı bir diyet olarak görülebilir. Ancak şunları da unutmamamız gerekiyor. O dönemde yaşam süresi çok kısaydı. Yani yaşam kısa olduğu için aslında bugünkü kronik hastalıkların ortaya çıkmasına fırsat kalmamış olabilir. Yani bir de o zamanki besinler muhtemelen bugünküne göre çok daha besleyiciydi. Doymamış yağ içerikleri daha yüksekti. Posa içerikleri daha yüksekti. Vitamin mineral içerikleri daha yüksekti. Bunlar o zamanın diyetini daha sağlıklı yapan faktörlerdi. Yani bugün ne kadar ilkel diyetin gerekliliklerini biz tüketsek de aynı faydayı sağlamıyor olabiliriz. Ve o dönemde henüz yediklerimiz, içtiklerimiz, suyumuz, havamız kirlenmemişti. Böyle bir kimyasal tüketme çılgınlığı yoktu yani. Balıklarımızda metil yoktu mesela, civa yoktu yani. Aynı zamanda bugün çok daha hareketsiziz. Hareketsiz bir toplum olduğumuzu unutuyoruz. İşte tüm bu karıştırıcı faktörleri denkleme eklediğimizde, yani paleo diyetin faydalarının bu kadar keskin bir şekilde inanmak çok makul gelmiyor bana. Ama tabii yani bu diyeti uygulayıp çok daha sağlıklı olduğunu iddia eden, kilo verdiğini iddia eden birçok kişi var. Birçok araştırma da var kilo kaybı sağlayabileceğine dair. Sağlayabilir çünkü yeni bir beslenme tarzı oluşturuyorsunuz kendinize. Beslenme biçiminizi tamamen değiştiriyorsunuz ve vücudunuz buna tepki verir. Bununla beraber paleo diyetin reddedemeyeceğimiz çok büyük bir avantajı var. O da işlenmiş besinleri tüketmemek. Yani işlenmiş besinleri hayatımızdan çıkarmak bize başlı başına çok büyük bir fayda sağlıyor olabilir gerçekten de. Ancak biz diyetisyenler olarak başarıyı kilo kaybında görmeyiz. Bu açıdan paleo diyeti tavsiye etmek bize çok mantıklı gelmiyor. Bu şekilde ilkel beslenmeyi öneren tek yaklaşım paleo diyet değil aslında. Bir raw food akımı da var bildiğiniz gibi yani. Çiğ beslenme. Bunlardan da Fresh Network diye bir web sitesi var, bu çiğ beslenmecilerin örgütlendiği. Şöyle bir beyan var orada. Bu beslenme tarzı yani raw food yemek için yaratıldığımız şekle bir geri dönüş. Doğa yapmaz, her türe gelişmek için ihtiyaç duyduğu şeyi verir. Pişmiş yemek yememiz istenseydi içimizde bir fırınla doğardık gibi komik bir beyanla raw food'u savunuyor. Ama aslında pişirmek kötü bir şey değil ya. Yani hiç pişmiş bir besin yediğiniz için zehirlendiniz mi yani? Aksine pişirmek besini daha steril, daha güvenli bir hale getirir. Yani enerji yoğunluğunu arttırır besinin. Daha kolay sindirilebilir hale getirir ki ilkel dönem için düşünürsek bunların hepsi bir avantaj, yani dezavantaj değil. Raw food'un haricinde primal diyetçiler var, ilkel diyetçiler var. Bunlar da paleoya benziyor ama daha çok biz et ve yağ tüketmeliyiz, hayvansal kaynak tüketmeliyiz diyorlar. Bu noktada biraz ayrışıyorlar paleoculardan. Evet, artık yavaş yavaş kapanışa gelmek istiyorum. Bu kadar bilimin, bu kadar teknolojinin yani bizi buralara, bu salgın hastalıkların içerisine atması Değil mi? Biraz garip geliyor bana yani. Bu kadar medeniyet bizi buraya mı getirdi? Yani hiç mi düşünemedik? Ama bununla beraber hala bir dönüşümün içerisindeyiz. Beslenme dönüşümünün içerisindeyiz ve biliyoruz ki dönüşümler genelde krizle olur. Zamanla tüm bu sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. İnsan milyonlarca yıllık yaşamı boyunca her zaman kendisi için evrimsel olarak daha iyi olanı yapmanın bir yolunu buldu ve bugünlere gelmeyi başardı. Yani az buz bir iş değildi bu süreç. Yani kafamızı çevirip etrafımızda gördüğümüz her şey neredeyse bir mucize, bir avantaj, çok büyük bir kolaylık yaşantımız için. Ancak son 100-150 yılda beslenme açısından baktığımızda kendimizi o kadar avantajlı bir hale getirdik ki, o kadar enerji yoğun besinleri tüketmeye başladık ki işte tüm bu avantajlar silsilesi vücudumuzda yağ olarak depolanmaya başladı. Kimyasal olarak depolanmaya başladı. Şimdi de bu avantajların getirdiği dezavantajlardan kurtulup daha avantajlı bir hale gelmek için büyük bir mücadelenin içine girdik ve böyle garip bir paradoksal bir kısır döngü de yarattık. Yani hep bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışırken birçok dengeyi bozduğumuzu fark ettik. Şimdi de çırpınıp duruyoruz. Ama bunlar şu demek değil ki işte bunlar kötü sonuçlar doğurdu. Biz modern dünyayı terk edelim ve ilkel yaşama dönelim. Yani bana göre iyi olanı alıp kötü olanı arkada bırakmayı öğrenmeliyiz ilkele dönmektense. Siz ne dersiniz sevgili diyet guruları?